ayrım 18.
Sayfa 352. 4. Taraf devletler uluslararası işbirliği ruhu içinde özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve taraf devletler bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmeyi ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik eder. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önüne alınır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 9 Aralık 1975 tarih ve 3447 sayılı kararıyla kabul edilen sakat kişilerin hakları bildirgesi, sakat kişilerin toplumda gereken yeri alarak yaşaması, topluma yük değil üretken bireyler olarak katılmaları konusunda olduğu kadar toplumun sakatlara karşı yükümlülüklerini de düzenlemiştir. 13 maddeden oluşan bu bildirge sakatlar ve meseleleri konusunda uluslararası tarihi bir belge niteliğindedir. 1. Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşamında kendi kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal kabiliyetlerindeki kalıtsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlara sakat denir. 2. Sakat kişiler bu beyannamede ileri sürülen haklardan yararlanacaklardır. Bu haklar sakat kişinin ya da ailesinin sahip olduğu ırk, renk, cinsiyet, lisan, din, siyasal ya da diğer fikirler, milliyet veya sosyal köken, varlık ve doğum gibi konularda hiçbir ayrımcılık gözetilmeden dünyadaki bütün sakat kişilere tanınmıştır. 3. Sakat kişinin insan haysiyetine saygı gösterilmesi onun en doğal hakkıdır. Sakat kişilerin sakatlık veya noksanlıklarının sebebi, durumu ve ciddiyeti ne olursa olsun, aynı yaştaki özürü bulunmayan akranlarının sahip olduğu düzgün yaşama koşullarında mümkün olduğu kadar normal ölçüde ve en geniş şekilde yararlanmak hakkına sahiptir. 4. Sakat kişiler de diğer insanların sahip olduğu medeni ve siyasi haklara sahiptir. Akıl hastalarının hakları bildirgesinin 7. maddesinde bu hakların sınırlandırılması ya da kaldırılması ile ilgili hükümler belirtilmiştir. 5. Sakat kişilerin kendi kendine yeterli olmasını sağlayan önlemler mümkün olduğu kadar alınmalıdır. 6. Sakat kişiler tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel tedavi ve düzgün hayat standardı hakkına sahiptir. Protez, ortopedik uygulamalar, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon çalışmaları, eğitim, mesleki staj ve rehabilitasyon, yardım, istişare, işe yerleştirme hizmetleri, sakat kişinin yetenek ve becerilerini hızlandıracak diğer bütün faaliyetler bu maddenin kapsamına girer. 7. Sakat kişiler ekonomik ve sosyal güvenlik, düzgün hayat standardı hakkına sahiptir. Ayrıca yeteneklerine göre bir iş sağlamak, yararlı, verimli ve karlı bir işe girişmek veya bir ticaret birliğine üye olmak gibi hakları vardır. 8. Ekonomik ve sosyal planlamaların bütün evrelerinde sakatlar özel ihtiyaçlarının daimi düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi gereken kişiler olarak algılanır. 9. Sakat kişilerin aileleriyle veya süt ebeveynleriyle yani analık babalık birlikte yaşama ve her türlü sosyal yaratıcı ve eğlendirici faaliyete katılma hakkı vardır. Hiçbir sakat kişi ikamet ettiği çevre itibariyle durumu veya gelişmesi için gereksinmelerinin ötesinde bir ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmaz. Eğer bir sakatın muhakkak özel bir müessesede veya çevrede kalması gerekiyorsa, o zaman bu çevrenin kendi normal yaşıtlarının kaldığı ve yaşadığı çevreye mümkün olduğu kadar yakın olması gerekir. 10. Sakat kişiler her türlü istismardan, ayrımcı, kötüye kullanılabilir ve haysiyet kırıcı yasa ve davranışlardan korunmalıdır. 11. Sakat kişiler kendilerinin veya mallarının korunması için gerektiğinde yeterli yasal yardım sağlamaya muktedir olabilmelidir. Eğer adli durum kendi aleyhine gelişirse, o zaman bu kişinin beden ve zeka durumu tam olarak dikkate alınmalıdır. 12. Sakat kişiler hakları ile ilgili konularda her zaman kendileriyle ilgili kuruluşlarla istişarede bulunabilmelidir. 13. Bu beyannamede yazılı olan haklar mümkün olan her türlü uygun vasıta ile sakat kişilere ve ailelerine tam olarak duyurulmalıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 31 Taksim 123 sayılı 1981 yılının Özürlüler Yılı olarak kabulü hakkındaki kararı ile adı geçen yıl Özürlüler Yılı olarak ilan edilmiş ve söz konusu karar ile Özürlüler Yılı'nın çalışma programı karar altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu kararlar arasında görüleceği gibi 1981 yılını özürlü sorunlarının vurgulanarak çözüm yolları bulunması için Dünya Sakatlar Yılı olarak ilan etmiş, sorunların bir yılda çözümlenemeyeceğinin anlaşılması üzerine sonraki 10 yılı Sakatlar 10 Yılı olarak kabul etmiştir. Bu 10 yılın sonunda hazırlanan özürlülerle ilgili hizmet standartlarını içeren kurallar dizinini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık 1993 tarihinde 48/96 sayılı kararıyla fırsatların özürlüler açısından eşitlenmesi konulu standart kurallar adıyla onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Kısaca standart kurallar olarak bilinen bu belgede günlük yaşamın hemen hemen her alanını kapsayan standart kural ve uygulamalar gösterilmiştir. Bu önemli belge toplumsal yaşamı özürler açısından daha yaşanır hale getirmek üzere 22 kural altında bir dizi düzenleme getirilmiştir. Kuralların ve hizmet standartlarının geliştirildiği konular arasında bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon, yardım servisleri, erişilebilirlik, eğitim, istihdam, gelirin korunması ve sosyal güvenlik, aile hayatı ve kişisel bütünlük, kültür, eğlence ve spor, din, bilgi ve araştırma, politikaların yani hareket tarzlarının belirlenmesi ve planlanması, yasama, ekonomik politikalar, iş koordinasyonu, sakatların örgütlenmesi, personel eğitimi, standart kuralların yürütülmesinde sakatlarla ilgili programların değerlendirilmesi ve izlenmesi, teknik ve ekonomik işbirliği, uluslararası işbirliği yer almaktadır. Ne yazık ki bu kuralların ve standartların ülkelere yol gösterici nitelikte oluşu ve ülkelerin kendi yasal sistemlerine uygun bu yönde yapacakları düzenlemelere ancak tavsiye niteliğinde öneriler getiriyor olması ve gelişmiş ülkeler açısından bile ulaşılması hayli zor önlemler önermesi uygulanırlığını ülkeden ülkeye farklı hale getirmekte, uygulamayan ülkeler açısından da herhangi bir yaptırım öngörmemektedir. Bu nedenle geçen yıllar içinde kimi ülkelerin uygulama konusunda ayak sürdüğü ya da ağırdan aldığı gözlenmiştir. Bunun üzerine yürütülen yoğun lobi çalışmaları sonucu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 30 Kasım 2001 tarihinde 2002 yılında gerçekleştirilecek 57. oturuma yetiştirilmek üzere, uluslararası bağlayıcılığı olan özürlü haklarını güvence altına alan bir sözleşme hazırlanmasını kararlaştırmıştır. 2002 yılındaki genel kurul toplantısına yetiştirilememiş bu sözleşmenin hazırlık çalışmalarını yapmak üzere ülke temsilcilerinin katıldığı bir hazırlama grubu oluşturulmuştur. Hazırlama grubu yılda iki kez toplanarak sözleşmenin çeşitli yönlerini görüşmekte ve çeşitli özür gruplarından gelen farklı talepleri uzlaştırmaya çalışmaktadır. Kitabın yayım aşamasında 2-3 yıl içerisinde hükümetlerin imzasına açılabilecek hale getirilebileceği yetkili ağızlardan ifade edilmiş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, WHO, özürlere yönelik yoğun çalışmalar yürüten bir kuruluştur. İşlevsel yetersizlik, engel ve özür çeşitleri konusunda sistematik ve bilimsel çalışmalar yapmış bu kuruluş, 1980 yılında ICIDH, Özür ve Yetersizliklerin Uluslararası Sınıflanması adlı önemli bir belge kabul etmiş ve bu belge geçtiğimiz yıllar içinde çeşitli kuruluşlar tarafından hizmetlerin planlanması ve geliştirilmesine yararlanılan önemli bir belge durumunda olmuştur. Yıllar içinde bu sınıflamayı geliştiren ve yetkinleştiren bu örgüt, bu sınıflamaya son şeklini 2001 yılında vermiş ve ICIDH2 olarak yayınlamıştır. Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışmalarını İsviçre'nin Cenevre kentinde yürüten Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'da çalışan özürlülerle ilgili çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bunların başında 20 Haziran 1983 tarihinde kabul edilen 159 nolu sözleşme gelmektedir. Uluslararası çapta özürlülerin çalışma yaşamında çeşitli haklar getiren bu sözleşme, Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM tarafından onaylanarak ulusal mevzuat arasına katılmıştır. Avrupa düzeyinde de özürlülerle ilgili bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. 18 Ekim 1961 tarihinde İtalya'nın Torino kentinde imzalanan Avrupa Sosyal Şartı, ülkemizce de 16 Haziran 1989 tarihli ve 3581 sayılı kanunla onaylanarak ulusal mevzuata katılmıştır. Avrupa Sosyal Şartı'nın 15. maddesi bedensel ya da zihinsel özürlülerin mesleki eğitimi, mesleğe ve topluma yeniden intibak hakkı. Akit taraflar bedensel veya zihinsel bakımdan özürlü kimselerin mesleki eğitim, mesleğe ve topluma yeniden intibak hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere 1. Gereğinde kamusal veya özel uzmanlık kuruluşları dahil eğitim imkanlarının sağlanması için yeterli önlemleri almayı 2. Özürlüleri işe yerleştirmek için uzmanlaşmış iş bulma hizmetleri ve korumalı çalışma olanakları gibi yeterli önlemleri ve çalıştırılanların özürlüleri işe kabul etmelerini teşvik edici tedbirler almayı taahhüt ederler. Uluslararası düzeyde belli başlarına değinilen mevzuat düzenlemeleriyle 3. bin yılda sakatların eskiye göre daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşacağı ve toplumun önlerine koyduğu engellerin daha kolay aşılabileceği konusunda umutların doğmasına neden olmuştur. Avrupa Birliği de başta Amsterdam Sözleşmesi'nin 13. maddesi olmak üzere istihdam ve sosyal yaşama katılmada özürlere yönelik ayrımcılığı yasaklayan direktifler çıkarmıştır. 19. ve 20. yüzyılda yetişmiş ünlü körler. 19. ve 20. yüzyıllarda kuşkusuz burada yer verilenlerden çok daha fazla kör yetişmiştir. Ancak burada başarılarıyla dikkat çekmiş ve yaşantı ve yaptıklarıyla içinde bulundukları ortama etkisi olmuş, kendinden çokça söz ettirmiş, seçilmiş bazılarına değinmekle yetinilecektir. 1. William Hickling Prescott, 1796-1859. Dünyaca tanınan Amerikalı bir tarihçidir. Harvard Üniversitesi'nde 3. sınıftayken kör olmuştur. Hukuk okurken körlüğü nedeniyle 1820 yılında edebiyata yönelmiştir. Ücretli ve gönüllü okuyucular sayesinde ilk çağ Yunan ve Roma edebiyatı ile Avrupa'nın önemli yapıtlarını derinlemesine inceleme olanağı bulmuştur. 1826 yılından itibaren ilgisini tarih alanında yoğunlaştırmış, yurt dışından sağladığı çok sayıda belge ve eseri 10 yıl kadar süren yoğun bir çalışmayla incelemiştir. Sonradan kör olduğu için kağıt büyüklüğünde tahta bir zemin üzerinde satır yerlerini ayıran ince metal çubukların arasına normal yazı yazarak çalıştığı bilinmektedir. Bu çalışmalarının sonunda 1843 yılında Meksika'nın işgal edilişinin tarihi adlı 3 ciltlik yapıtı yayımlanmıştır. Daha sonra 1847 yılında 2 cilt halinde bu kez Peru'nun işgal edilişinin tarihi adlı ünlü yapıtını yayınlamıştır. Tarihi edebi bir anlatımla sunuşuyla tanınmaktadır. Her iki yapıt da bugün klasikler arasında yerini almıştır. 2. Hannover Kralı 5. George 1819-1878. Asıl adı George Friedrich Alexander Karl Ernst August'tır. İngiltere kraliçesi Victoria'nın 1. dereceden kuzeni Cumberland Dükü'dür. 10 yaşında bir oyun sırasında geçirdiği kaza yüzünden önce sol gözü, 14 yaşında da sağ gözü bozulmuştur. İyi bir eğitim görmüş, sanat ve edebiyat öğrenmiş, iyi bir devlet adamı olmanın gereklerini kavramıştır. Ailesi körlüğe yabancı değildir. Büyük babası yaşlılık döneminde kör olmuştur. Babasının da bir gözü görmemektedir. Kuşkusuz ailedeki bu neredeyse alışılmış durum, genç prensin normal devlet görevlerinde başarılı olabilecek bir veliaht olarak görülmesinde önemli bir rol oynamış olmalıdır. Genç prens 1843 yılında bir prensesle evlenmiştir. Babasının ölümü üzerine 5. George ünvanı ile Hannover kralı olarak tahta geçmiştir. Sanatı ve sanatçıları desteklemiş, Hannover kentini Avrupa'nın sanat metropolü yapmaya uğraşmıştır. Müziğe olan yakın ilgisinin yanı sıra orkestra ve koro için besteler, şarkılar, piyano parçaları, valsler ve hatta bir senfoni bestelemiştir. Yaptığı yaklaşık 200 bestenin 100 kadarı basılmıştır. Hannover kralı olarak yaklaşık 15 yıl başarıyla devlet hizmetini gerçekleştirmiştir. Öteden beri Prusya Krallığı ile Hannover Krallığı arasında süregelen sorunlar, Prusya Başbakanı olan Bismarck zamanında daha da gerginleşmiş, Alman birliğini sağlama çabasında olan Bismarck bu nedenle 5. George ile bir görüşme gerçekleştirmiş, kör kralla yaptığı görüşmenin izlerini anılarına yansıtmıştır. Birleşme konusunda farklı görüşlere sahip olduklarından görüşme sırasında 1848 anayasasını yürürlükten kaldırmanın ötesine geçememiştir. Sorunların artması üzerine Prusya 15 Temmuz 1866 tarihinde Hannover Krallığı'na savaş ilan etmiştir. Aynı yılın 27 Haziran'da Prusyalılar bir muharebede Hannoverliler karşısında bozguna uğramışlarsa da açık bir zafere ulaşmak ve Prusyalılara teslim olacakları bir barış anlaşması imzalamaya zorlamak ancak büyük bir zayiatla mümkün olabilecektir. Prusyalılar 15 Temmuz günü tekrar savaş ilan edip saldırıya geçince Thüringen yakınlarında savaşa girmek zorunda kalınmış, güçlü Prusya ordusu karşısında yenilen Hannover ordusu dağılmış, 24 saat içinde Hannover Krallığı Prusya'ya bağlanmıştır. Ülkesini terk etmek zorunda kalan 5. George Viyana'ya Habsburglara sığınmış, orada bir yandan kaybettiği ülkesini Prusyalılardan kurtarmaya uğraşmış, öte yandan müzik çalışmalarını sürdürmüştür. Hastalıklarla geçen son yıllarını Paris'te geçirmiş ve bir daha ülkesini görmek mümkün olmamıştır. 5. George Paris'te 12 Haziran 1878 günü ölmüştür. Stokel 1983. Kuşkusuz önemli olan nokta gözlerinin görmemesinin kralın yüklendiği ağır sorumluluğu yerine getirmesine hiçbir ciddi engel oluşturmamasıdır. Çağdaş bir tarihçi bu kör kral hakkında şunları yazmaktadır. Görme gücünden yoksun koşullarda çalışmalarını sürdürmek durumunda kaldığı halde bu kral kamusal işlerde yeterli ve etkili, özel yaşamında sevilen bir kişiliğe sahiptir. Bilim ve sanatın hamisi, tarımsal faaliyetlerin geliştiricisi olmuştur. 6 yabancı dili çok iyi öğrenmiştir. Dipnot: Landegen 1865-95 NLS Let Out All My Read 390. 3. Alexander Rodenbach 28-9-1786-17-8-1869. 11 yaşında kör olmuş, Valentin Howe'nin kurduğu okulda öğrenci olmuş, endüstri ve ticarette çalışmıştır. 1831 yılında doğduğu bölgeden Belçika parlamentosuna seçilmiş, parlamentonun etkili bir üyesi olmuştur. Belçika'nın ulusal bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak devrime önderlik etmiş bir kördür. Ülkesindeki kör ve sağırların yararına etkili bazı yasaların kabul edilmesini sağlamış, sağır körler ile ilgili bir kurumun oluşturulmasına katkı yapmıştır. 4. Henry Fawcett, 19. yüzyıl. Genç yaşta avlanırken gözlerini bir kaza sonucu kaybetmiştir. Politikaya atılmış, İngiliz Avam Kamerası'na girebilmek için katıldığı ilk seçimleri kaybetmiş ancak ikincisinde başarılı olmuştur. Bağımsız bir liberal, işçi hakları savunucusu, çiftçi bir kördür. Ünlü toplum bilimci ve düşünür John Stuart Mill'in yakın arkadaşıdır. 1863 yılında yayımlanan Ekonomi Politik El kitabı ile Cambridge Üniversitesi'de ekonomi politika profesörü olmuş, ömrünün geri kalan yıllarını bu görevde geçirmiştir. 1880 yılında posta bakanı olmuş ve 1882 yılında ülkesinde ilk olarak paket posta uygulamasını başlatmıştır. Bağımsız hareketi oldukça gelişmiş düzeyde bulunan Fawcett'in kimseden yardım almadan bütün Londra'yı bir baştan bir başa dolaştığı söylenir. Eğer bu doğruysa bugünkü gerçeklerle ve bağımsız hareket anlayışlarıyla ne denli doğru bir davranış olduğu tartışma götürür bir durumdur. Sebze yetiştiriciliği yapmış, balıkçılıkla uğraşmıştır. Özellikle siyaset ve biyolojik evrim konularında yenilmez bir tartışmacıdır. Başarılarıyla halk arasında sevilen ve takdir edilen bir kişi durumuna gelmiştir. 5. Thomas B. Gore 1870-1949. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında yetişmiş Amerika'daki en tanınmış kör hiç kuşkusuz Thomas Gore'dur. 1992-2000 yılları arasında ABD başkanlığı yapan Bill Clinton'ın yardımcısı olan ve 2000 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olarak başkanlığı çok küçük bir farkla Cumhuriyetçi aday George V. Bush'a kaptıran Al Gore'un dedesidir. Bir gözünü 8 yaşında, diğer gözünü 11 yaşında kaza sonucu kaybetmiştir. 20 yaşına geldiğinde artık tamamıyla kör olmuştur. 1907 yılında Oklahoma eyaleti Amerikan Federal Birliği'ne katıldığında Gore bu eyaleti Amerikan Senatosu'nda temsil eden iki senatörden birisi olmuştur. Yeni düşüncelere açık olmakla birlikte muhafazakar bir demokrattır. Çalışmalarıyla ülke çapında saygın bir kişi durumuna gelmiştir. Senato'daki görevinden sonra başkentte kalarak başarılı bir avukat olarak çalışmıştır. 6. Sir Ian Fraser, 20. yüzyıl. Birinci Dünya Savaşı gazilerinden bir İngiliz körüdür. Daha sonra parlamentoya girmiş ve etkili bir parlamento üyesi olarak çalışmıştır. Siyasi yaşamı 1921 yılında Londra Şehir Meclisi'ne girmesiyle başlar. Sonraki 20 yıl içinde Avam Kamerası seçimlerine 6 kez katılmış ve bu seçimlerden yalnızca birinde başarılı olamamıştır. Fraser fiziksel olarak kuvvetli, enerjik bir kişidir. Yalnız başına bütün Londra'yı bir baştan bir başa dolaştığı söylenir. At üstünde gezmekten, binicilik yapmaktan, yabancı ülkelere gezilerden son derece hoşlanan bir kişidir. 7. David Blunkett, 1947 ölümü yok. Çağımızın belki de en önemli mevkiine gelmiş körü olarak nitelenen Blunkett, Londra'nın uydu kentlerinden birisi olan Sheffield'a bağlı Brightside'da dünyaya gelmiştir. Körlüğü doğuştandır. 12 yaşındayken bir hava gazı şirketine çalışan babasını kaybetmiştir. İlkokulu Sheffield'da okumuş, başvurduğu Kraliyet Körler Enstitüsü'ne bağlı orta derecede bir koleje kabul edilmeyince, bu kez Londra'daki Ulusal Körler Koleji adı verilen daha çok insanları mesleğe hazırlayan okulda büro elemanı olarak yetişmiştir. Bu arada normal orta derece eğitimini akşam kurslarıyla tamamlamış ve meslek yaşamına bir hava gazı şirketinde çalışmakla başlamıştır. Orada sendikacılığa merak sarmış, bu arada hem çalışıp hem okuma olanağı bulmuştur. Sheffield Üniversitesi'nde siyasal bilimler öğrenimi görmüş ve bitirdikten sonra bir süre yüksek öğretim kurumunda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha 22 yaşında Sheffield Şehir Meclisi'ne İşçi Partisi üyesi olarak girmiştir. Orada 35 bin personeli yönettiği bir görevde bulunmuştur. Kısa zamanda İşçi Partisi kademelerinde yükselmiş, 30 yıllık bir geleneği bozarak 1983 yılında İşçi Partisi'nin idare meclisine parlamenterlerin dışından giren ilk kişi olma başarısını göstermiştir. Haziran 1987 tarihinde yapılan erken seçimlerde dar bölge seçim sistemi uygulanan İngiltere'de Brightside seçim çevresinden en yakın adaydan 24.191 oy fazla alarak avam kamerasına girmiştir. Daha sonra İşçi Partisi sözcülüğü ve oluşturulan gölge kabinede Eğitim ve İstihdam Bakanlığı yapan Blunkett, Nisan 1997 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra kurulan Tony Blair'ın başkanlığındaki İşçi Partisi hükümetinde Eğitim Bakanlığı'na getirilmiştir. 2001 yılında yapılan genel seçimlerden sonra ikinci Tony Blair hükümetinde bu kez İçişleri Bakanlığı görevine getirilmiştir. 2004 yılı Aralık ayında adı bir skandala karışan Blunkett, İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılmış, 2005 yılında yapılan genel seçimlerden sonra oluşturulan 3. Tony Blair hükümetinde Çalışma Bakanlığı'na getirilmiştir. Bağımsız hareket sorununu rehber köpekle çözen Blunkett, bakanlık görevindeki yoğun okuma ihtiyacını kısmen sesli okuma aygıtlarıyla, kısmen personele materyali önceden kasete okunarak, kısmen de materyalleri yanındaki personele Braille yazısına bilgisayar yardımıyla çevirterek çözmektedir. 8. Dr. Eugen Düring, 12 Ocak 1833, 21 Eylül 1921. Düşünce yönünden dünya çapında ün yapmış bu Alman körü Berlin'de doğmuştur. Daha lise öğrencisiyken ülkesine meydana gelen 1848 işçi ayaklanmalarını yaşamış, bu olaylar daha sonraki 10 yıllar içinde düşünce oluşumunu ve davranışını önemli ölçüde etkilemiştir. Takdirname alarak liseyi bitiren Düring üniversiteye devam etmiş, özellikle matematik ve fizik başta olmak üzere doğa bilimleri, hukuk, felsefe gibi birçok alanda doktor çalışması yapmış ve bu alanlarda doktora diploması almıştır. Daha 20'li yaşlarda bir göz hastalığı yüzünden görmesini kaybetmiştir. Zamanın ünlü göz doktoru von Greiffe'nin onunla ilgili bütün uğraşısı sonuç vermemiştir. Gözlerinin görmemesine karşın üniversitede öğretim görevlisi olabilmek için başvurmuştur. Bunun üzerine Berlin Üniversitesi'nden kendisine Vanier Legend'i verilerek üniversitede bilimsel ve eğitsel çalışmalarda bulunmak üzere kendisine özel öğretim üyesi olma hakkı tanınmıştır. O sırada henüz 30 yaşındadır ve 1863-1877 yılları arasında büyük bir şevkle üniversitedeki çalışmalarını sürdürmüştür. Düşünce alanında geleneksel felsefi anlayışlara bağlı kalan Düring, bu düşüncelerin 19. yüzyılda doğa bilimlerinde elde edilmiş yeni yöntemlere göre geliştirilmesi için uğraşmış bir kişi olarak tanınmıştır. Berlin Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlamasına kısa bir süre sonra fakülte yönetimiyle kendisine profesörlük verilmesi konusunda ciddi bir sorun yaşamıştır. Fakülte yönetimi muhtemelen yapacağı bilimsel çalışmalarda elde edilecek sonuçları gizli tutmasına, körlüğünün engel olduğu gerekçesiyle bu durumdaki bir kişinin profesörlük unvanını alamayacağını öne sürerek başvurusunu reddetmiştir. Bu karar üzerine özel statülü öğretim görevliliği sona erdirilmiş ve üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Düring kolay kolay pes edecek biri değildir. Derhal üniversitede başarıyla ders verdiği binanın karşısına bir eve taşınmış ve üniversitenin dışında dersler vermeye başlamıştır. Yazdığı yazılar, verdiği dersler o denli ilgi görmüştür ki neredeyse alternatif bir üniversite kurmuş, ünü günden güne yayılmıştır. Henüz yeni olan Braille alfabesini öğrenmemiş, kitaplarını öğrencileri ve asistanlarına yazdırmıştır. En azından 23 kitap kaleme almış, zamanın hemen hemen her tanınmış kişisiyle polemiğe girmiş, gazete ve dergilere sayısız makale yazmış ve bu yayın organlarında saygın bir yazar konumuna gelmiştir. Eserlerinden özellikle iki tanesi ona en fazla ün kazandırmış, Göttingen Üniversitesi tarafından ödüle layık bulunmuştur. Bu eserler şunlardır: Mekaniğin Genel İlkelerinin Eleştirel Tarihi ve Sosyalizm ve Ulusal Ekonominin Eleştirel Tarihi. Bu iki çalışması bile onun birbirinden çok farklı disiplinleri öğrendiği, yalnızca öğrenmekle kalmayıp bu alanlarda yetkin eserler ortaya koyabildiğini göstermektedir. Ancak bu disiplinler arasında özellikle doğa bilimleri ve ulusal ekonomi alanları en güçlü olduğu konular olmuş ve pek çok düşünür, yazar üzerinde derin etkiler yapmıştır. Günümüzde sosyoloji olarak bilinen bilimsel inceleme alanına önemli ilerlemeler ve konular getirmiştir. Adı bu nedenle çağdaşı Karl Marx ve Nietzsche ile birlikte anılmaktadır. Ona göre yeni bir dönem başlayacak ve yeni bir toplum düzeni kurulacaktır. Özellikle 1873 yılında yayımlanan Finans Politikası'nın temel noktaları ulusal ve sosyal ekonomi konulu dersler, Kursus der National und Sozial Ökonomie, Einschließlich der Hauptpunkte der Finanzpolitik adlı eseri olmak üzere pek çok çalışması, sosyalizm kuramını geliştiren toplum bilimciler üzerinde derin etkiler yapmıştır. Örneğin Eduard Bernstein, Düring'den çok etkilenmiş ve onun Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne girmesi için bizzat davet etmiştir. Aynı şekilde Wilhelm Leibniz, 1876 yılında Karl Marx'a yazdığı bir mektupta Düring'den övgüyle söz etmiştir. Hiç kuşku yok ki Düring adını 20. yüzyıla taşıyan ve 100 milyonlara tanıtan kişi Friedrich Engels olmuştur. Engels Anti-Düring adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta Düring'in mekaniğin genel ilkelerinin eleştirel tarihi adlı eserini bilimde bir devrim olarak nitelemiştir. Diyalektik maddeci felsefenin temel kaynaklarından biri durumundaki Anti-Düring adlı kitapta Engels'in ele aldığı görüşlerin dahi bir köre ait olduğunu bilmeden günümüzde kim bilir kaç kişi okumuş ve tartışmıştır. Sosyalist düşüncenin kurucularından Bebel, Düring'in ekonomi alanında sözü edilen eserinin son derece değerli olduğunu ve ekonomi alanında zamanı açıklama konusunda Marx'ın Das Kapital'in ardından en önemli çalışma olduğunu göstermiştir. Yazılarında ve konuşmalarında uzlaşmaya yanaşmayan, mücadeleli bir kişilik sergileyen Düring, aslında yumuşak huylu, alçak gönüllü bir kişidir ve sağ burjuva bir aileden gelmektedir. Son yılları her şeyden uzak, sakin ve yalnızlık içinde geçmiştir. Özellikle iyi bir ev kadını olan eşinin ölümünden sonra bu yalnızlığı iyice artmış, hizmetçisi ve bir zamanlar yazdıklarını son derece sıkıcı bula bula dikte ettiği oğlu bakımını üstlenmiştir. Son zamanlarında günlük ziyaretçileri postacılar, ekmek getiren çocuklar ve gazete dağıtıcılarından ibaret olmuştur. Düring 89 yaşında Berlin ve Potsdam kentleri arasında şimdiki adıyla Babelsberg olan Nova West'te ölmüştür. Böylece mücadeleci bir yaşam sona ermiş, Alman toplumu yetiştirdiği büyük bir dahi evladını kaybetmiştir. Stokel 1983. Ayrıca başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılın olumsuz koşullarına karşın bazı körler, başta felsefe, dini bilimler, hukuk, edebiyat ve diğer sosyal bilimlerde doktora çalışmaları yapmış, başarılı akademisyenler olarak yaşamlarını sürdürmüştür. 9. Friedrich Scherer, 1823. 3 yaşında yanlış tedavi yüzünden kör olmuş, Münih Körler Kurumu'na devam etmiş ve daha çok el becerisine dayalı işler öğrendiği bu kurumdan 22 yaşındayken ayrılmıştır. Kralın sağladığı bir burs ve tanıdık bir fabrikatörün yardımıyla üniversiteye devam etmiş ve felsefe okumuştur. Uzun mücadelelerden sonra Nürnberg Körler Kurumu'nu birkaç arkadaşıyla birlikte kurmuştur. Scherer, Almanca konuşulan ülkelerde körler için kurumların yaygınlaştırılması ve körlerin bir araya gelerek örgütlenmesinin babası olarak tanınır. Yayımladığı Körlerin Geleceği adlı daha çok edebiyat tarzındaki eseri 13 baskı yapmıştır. Durmadan ve yorulmadan kent kent dolaşarak yetkililere körlerin sorunlarını görüşmüş, danışmanlık yapmış, konferanslar vermiş ve birçok kentte bizzat körler kurumu oluşturmuş ya da oluşturulmasına yardım etmiştir. 5 Temmuz 1874 tarihinde dünyada belki de körlerin kendi oluşturduğu ilk örgüt olan Berlin Körler Derneği'nin ABS ve kuruluşuna görev almıştır. Körlere öğretmenlik yapanların 1873 yılında Viyana'da gerçekleştirdiği dünyadaki ilk konferansın hazırlanmasında önemli paya sahiptir. Ne yazık ki Almanya'da körler için kurumların ve olanakların arttırılması mücadelesini vermiş bu büyük insanın zengin bir kadınla evlendiği söyleniyorsa da, aile yaşamının olup olmadığı, nerede ve ne zaman öldüğüne ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Stokel 1983. 10. Profesör Doktor Gottlieb Planck, 1824-1910. Asıl adı Gottlieb Karl George Planck'tır ve Almanya'nın Göttingen kentinde doğmuştur. Göttingen Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi sırasında gözleri bozulmuştur. Üniversite sonrasında hukukçu olarak çalışmak yerine kendisini politikaya ve Almanya'nın birliğine adamıştır. 1867 yılında Kuzey Almanya Meclisi'ne girmiş, Almanya'nın birleşmesinden sonra da Alman Meclisi'ne milletvekili olarak görev yapmıştır. Görmesi iyice bozulan Planck, mektuplarını bir başkasına okutmak ve yazılarını bir başkasına dikte etmek zorunda kaldığı karısına yazdığı bir mektupla belirtmiştir. 22 yıl üzerinde çalıştığı Medeni Kanun kitabını BGB hazırlamıştır. Bu çalışması üzerine 1. Wilhelm'in takdirini kazanmıştır. Söz konusu Medeni Kanun 1 Ocak 1900 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca toplam 2260 sayfayı bulan ve 575 maddeden oluşan bir aile hukuku yasa çalışması yapmıştır. Profesör Planck 20 Mayıs 1910 günü doğum yeri olan Göttingen'de ölmüştür. 11. Wilhelm Meyer Förster 1862-1934. 12 Haziran günü Almanya'nın Hannover kentinde doğmuştur. Öğrenimini önce Berlin'de, sonra Münih ve Viyana'da sürdürmüştür. Hukuk ve sanat tarihi okumuş ve daha genç yaşta kendini edebiyata vermiştir. Henüz 23 yaşındayken Samar Gregorov takma adıyla yazdığı Die Saxo Saxonen adındaki ilk romanı yayımlanmıştır. Viyana'da yaşadığı sırada 1890'lı yıllarda gözleri ciddi şekilde bozulmaya başlamış, buna karşın yazmayı peş peşe roman ve öykü yayınlamayı sürdürmüştür. Bu eserler arasında Yeryüzünde Yolculuk, Her Günkü İnsanlar, Üniversitedeki Elşen, Eldena, Karl Heinrich, Heidenstam, Südersen ya da Züderbesseren ve Lena S. sayılabilir. Roman ve öykücülüğünün yanı sıra nazım türünde de eserler vermiş, bunlar arasında Görünmez Zincirler, Kriemhild ve Güldürü eserleri olan Öfkeli Bir Gece ile tekrar tekrar sınanmış sayılabilir. Körlüğüne karşın başarıyla oynanmış bir tiyatro oyunu da kaleme almıştır. Eski Heidelberg adını taşıyan bu oyun seyirci sayılarına bakarak ünlü oyun yazarları Bernard Shaw, Gerhard Hauptmann, Maxim Gorki ve diğer pek çok oyun yazarının oyunlarından çok daha fazla seyirci toplamıştır. Şiirinde güldürü öğeleri ağır basar. Sonraları da oyunlarına ve eserlerine ilgi biraz azalma gösterse de özellikle 20. yüzyılın başlarıyla 1. Dünya Savaşı sonrasında oldukça parlak bir sanat yaşamı sürdürmüş ve oyunlarına olan ilgi doruk noktasına ulaşmıştır. Bunun nedeni 1898 yılında gösterime giren eski Heidelberg oyununda olduğu gibi kendisinin de çok iyi tanıdığı sonrakiler için bir eski kuşak olmuş bir kuşağı betimlemiş olmasında yatar. Bu ünlü oyun Amerika'da Öğrenci Prens adıyla uzun süre oynanmış, pek çok dile çevrilmiştir. Yaşamının son 40 yılını tam anlamıyla kör olarak geçirmiş Meyer Förster, 1934 yılında muhtemelen Heringsdorf kasabasında ölmüştür. 12. Oscar Baum 1883-1940. Büyük Alman yazar ve şairi olan Baum 21 Ocak 1883 tarihinde Pilsen'de doğmuş, liseye giderken gözlerini kaybetmiş, 8 yıl süreyle Viyana Körler Kurumu'nda eğitim görmüş, piyano çalmayı öğrenmiştir. Daha sonra döndüğü Prag'da müzik dersleri vererek hayatını kazanmıştır. Ne var ki hayatını yazdıklarıyla kazanmak isteği gerçekleşmekle kalmamış, yazdıkları ona büyük bir de ün kazandırmıştır. 12 Mayıs 1993 günü Nazilerin yaktığı kitaplar arasında onun kitapları da bulunmaktadır. Bu durum ister istemez onun çalışmalarını yavaşlatarak hevesini kırıcı bir etki yapmıştır. Baum romanların yanı sıra çok sayıda deneme, şiir ve sahnelenmiş tiyatro eseri yazmış, eserleri ona Eyalet Edebiyat Ödülü kazandırmıştır. Ünü giderek yaygınlaştığı için kütüphaneler onun eserlerinin tamamını edinmiş, geniş bir okuyucu kitlesine seslenir olmuştur. Ne var ki zaman geçtikçe okuyucusunun ilgisinin değişme göstermesi, özellikle kitapları yakılan tüm yazarlar gibi sonraki bir dönemde onun kitaplarının da kütüphaneler tarafından yeniden edinilmesi sürecini yavaşlatmıştır. Yazdığı 5 şiirsel oyundan 4'ü kaybolmuştur. Oscar Baum aslen bir müzik adamıdır. Müzik eğitimini hocaların yanında ilerletmiş, müzik eleştirmeni olarak çeşitli müzik etkinliklerini izlemiş ve Prag gazetelerine eleştiri yazıları yazmıştır. Musevi oluşu nedeniyle baskı görmüş, Amerika'ya göç etme isteği her defasında yeni belge isteme bahanesiyle geri çevrilmiştir. Naziler tarafından daha çok özürlerin toplandığı Theresienstadt toplama kampına götürülmüş, bilinen sonu beklemesine gerek kalmadan 1940 yılında geçirdiği bir ameliyat sırasında ölmüş ve eşi bir yıl sonra bu kampta öldürülmüştür. 13. Gustav Dahlen 30-11-1869-9-12-1937. İsveç'in Vestergotland bölgesinde Sternstorp'ta doğmuştur. Çiftçilik yapan babasının bu işlerini öğrenmek ve zamanla bunları devralmak yerine Dalen çevresinde meydana gelen teknik gelişmelere ilgi duyarak bunlarla uğraşmayı seçmiştir. Zekası ve merakı çeşitli denemeler yapmasına ve yaşamı etkileyecek keşiflerde bulunmasını sağlamıştır. Gözleri bütün bu çalışmalar sırasında yaşı büyüdükçe bozulmuş ve belli bir yaştan sonra hiç göremez olmuştur. Teknolojiye olan ilgisi onu Göteborg Mühendis Okulu'na götürmüş ve Dahlen bu okulu başarıyla bitirmiştir. Araştırmalarını daha iyi sürdürebilmek için İsviçre'nin Zürih kentindeki Konfedere Yüksek Okulu'na kaydolmuş, 20. yüzyılın başlarına itibaren günlük yaşamı yakından ilgilendiren pek çok pratik buluşun sahibi durumuna gelmiştir. Göteborg'dayken özellikle kompresörler ve diğer makine donanımı üzerinde yoğunlaşmış, hazırladığı kimi makine planları Stockholm'da uygulamaya konmuştur. Hava pompalarında olduğu gibi geliştirdiği aygıtları sürekli yeniden ele alarak daha iyi hale getirmiştir. Tek kutuplu makineler ve bunların hızlı dönen buhar türbinlerinin döndürülmesiyle elektrik üretecek yüksek voltlu alternatif akım jeneratörlerinin uygulanırlığı üzerine yoğun deneyler yapmıştır. Bir pastörize makinesi geliştirmiş ve ilk olarak traktörü ortaya çıkarmıştır. Özellikle bu ikinci gelişme onun adını günümüze kadar taşıyan temel bir gelişme olarak kayıtlara geçmiştir. 1909 yılında Stockholm'daki Gaz Akümülatör Anonim Şirketi Genel Müdürü olmuştur. Erken yaşta başlayan gözünün bozulması 25 yaşında bütünüyle kör olmasına yol açmış, bu durum onun araştırmalarını sürdürmesine hiçbir şekilde engel olmamıştır. Dahlen yaşadığı dönemde dünyanın ne tarafında olursa olsun gemilerin karanlıkta limanlarda hareket edemeyişine bir çözüm bulmayı kafaya koymuştur. Dahlen'in bir kör olarak görenleri ilgilendiren aydınlatma gibi bir konuyla olan yakın ilgisi, ister istemez 18. yüzyılda Newton'un ışık teorisini en iyi anlatan ve üniversitede Newton'un koltuğunu işgal etmiş Kerr Saunders'ın ışığa olan yakın ilgisini anımsatmaktadır. Dahlen bağımsız ve sürekli aydınlatmayı sağlamak üzere gaz depolayabilen bir akümülatör yapmayı başardığı takdirde bu sorunun çözüleceğini düşünmüş, böylece içinde asetil emebilen ve bu şekilde gaz patlamalarına da engel olan gaz akümülatörünü bulmuştur. Bunu hareket eden aygıtlar için olduğu kadar ve daha çok deniz fenerleri hem zemin geçit işaretleri için düşünmüş, bu buluşu dünyada yeni bir sanayi dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu büyük gelişme 1912 yılında Dahlen'e körler arasında ilk Nobel Fizik Ödülü alan kör unvanını kazandırmıştır. 14. Jorge Luis Borges, 24 Ağustos 1899, 14 Haziran 1986, Cenevre. Ünlü Arjantinli şair, öykü ve deneme yazarıdır. Güney Amerika'da modernist, ultraizmo akımının yerleşmesine önemli bir rol oynamıştır. Borges'in çocukluğu kimi yapıtlarına da konu olan yoksul Palermo mahallesinde geçmiştir. Arjantin tarihinde önemli yeri olan İngiliz asıllı bir aileden geldiği için İngilizceyi İspanyolcadan önce öğrenmiştir. Babası bir İngiliz okulunda görev yapan kültürlü bir kişidir. Borges'in babasının kitaplığından bulup İngilizceden okuduğu ilk kitaplar arasında ünlü ABD'li yazar Mark Twain'in Huckleberry Finn, H.G. Wells'in romanları, Binbir Gece Masalları ve Don Quixot vardı. Kendisini edebiyatçı olmaya yönelten babasının etkisi altında yetişen Borges, genç yaşta önünde yazarlıktan başka yol olmadığını fark etmiştir. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak vermeden hemen önce ailesiyle birlikte Cenevre'ye gitmiş, burada Fransızca ve Almanca öğrenmiştir. Collège de Genève'i bitirerek 1919'a Cenevre'den ayrılan Borges ailesi, Mallorca ve İspanya'da birer yıl kalmıştır. Borges, İspanya'da ultraizmo akımını benimseyen genç yazarlara katılmıştır. Ultraizmo yanları çöküş içinde olduğunu düşündükleri 98 kuşağının tanınmış yazarlarına karşı çıkmıştır. 1921'de Buenos Aires'e dönen Borges, doğduğu kenti yeniden keşfetmiş, bu şehrin güzelliğini dile getiren şiirlerinde kentin bugününü ve geçmişini yeniden yaratmıştır. 1923'te ilk yapıtı olan Fervor de Buenos Aires, Buenos Aires Tutkusu adlı şiir kitabını yayımlamıştır. Sonradan karşı çıktığı ultraizmo akımının Güney Amerika'da yayılmasına öncülük etmiştir. Bu dönemde birkaç şiir ve deneme kitabı Evaristo Carriego 1930 adlı bir yaşam öyküsü yayımlamış, ayrıca 3 edebiyat dergisi çıkarmıştır. 1930'dan sonraki yıllarda saf kurgu tekniğini daha cesurca kullanmaya başlayan Borges, Historia Universal della Infamia'da Rezaletin Evrensel Tarihi, adı kötüye çıkmış kişilerin yaşam öykülerini anlatmayı denemiştir. 1938'de geçimini sağlayabilmek için ailesinden birinin adını taşıyan Buenos Aires'teki bir kütüphanede üst düzey bir görevde çalışmaya başlamış, bu görevde kaldığı 9 yıl mutsuzluk içinde geçmiştir. Babasını kaybettiği 1938 yılında başındaki bir yaranın iltihaplanması yüzünden kan zehirlenmesi geçiren Borges, kendisini ölümün eşiğine getiren bu hastalık yüzünden konuşma yetisini yitirmiştir. Bu durumun bir süre akli dengesini yitirme korkusuyla yaşayan Borges'in, bu durumun yaratıcı kişiliğini geliştirmesinde önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Hastalığını izleyen 8 yıl içinde daha sonra Fictiones, 1935-1944, 1944 Kurgular dizisine ve El Alef, 1944 adlı kitabında toplanan en güzel fantastik öykülerini yazmıştır. Gene aynı dönemde Adolfo Bioy Casares ile birlikte her ikisinin atalarının adlarından oluşturulmuş H. Bustos Domek takma adıyla dedektiflik öyküleri yazmıştır. Öyküler 1942'de Seis Problemas para Don Isidro Parodi, Don Isidro Parodi için altı sorun adıyla yayımlanmıştır. Borges düş dünyasını bütün boyutlarıyla ilk kez bu yapıtlarında sergiler. Kendine özgü bir dili ve simgeler sistemi olan bu dünya, var olan gerçekliğin aykırı ve ironik tanımlanmasıdır. Borges Juan Perón, 1946'da iktidara geldiğinde İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerden yana olduğunu açıklamış olduğu için kütüphanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Geçimini arkadaşlarının yardımıyla yazarak, editörlük yaparak ve konferanslar vererek sağlamıştır. 1952'de Öbür Sorgulamalar adıyla yayımlanan denemeleri, Borges'in çözümleyici yeteneğini en iyi ortaya koyan yapıtları olmuştur. Perón'un 1955'te devrilmesi üzerine itibarı iade edilerek Ulusal Kütüphane'nin müdürlüğüne getirilmiştir. Aynı zamanda Buenos Aires Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı profesörü olmuştur. Kalıtsal bir hastalık yüzünden 1920'lerden sonra görme yetisi giderek zayıflamış olan Borges, bu sırada tamamen kör olmuştur. Bunun üzerine uzun metinleri yazmayı bırakmış ve yapıtlarının yazımını annesi, sekreteri ve arkadaşları üstlenmiştir. El Hesedor, 1960, Düş Kaplanları ve Libro de los Seres Imaginarios, 1967 gibi son dönem yapıtları düz yazı ile şiir arasındaki sınırı hemen hemen ortadan kaldırır. Daha sonra yayımlanan öykü kitapları arasında intikam, cinayet ve dehşeti konu olan El Informe de Brody, 1970 Brody'nin raporu ve 1955'te Kum kitabını yayımlamıştır. Her iki kitapta iç dünyasının derinliklerindeki labirentleri keşfeden ve bir bireyin karma karışık iç alemiyle yalın bir masal dilini birleştiren alegorik öykülerden oluşmuştur. Samuel Beckett ile ünlü Formentor ödülünü paylaşan Borges, 1961'den sonra 20. yüzyılın dünya edebiyatının klasikleri arasında olmaya ve gittikçe artan bir hayran kitlesi kazanmaya başlamıştır. Halbuki bu tarihten önce Buenos Aires'te bile yazar çevreleri dışında az tanınan Borges, bu yazarların çoğunu edebi teknik ve oyunları ustaca kullanan zanaatçı olarak görmüştür. Borges'in duygularındaki karabasanlı dünya günümüzde Kafka'nın öyküleriyle karşılaştırılmakta, günlük dili özgün ve kalıcı anlatım aracına dönüştürmesi açısından büyük övgü toplamaktadır. Latin Arjantin edebiyatının akademik bir okur çevresinin sınırlarını aşarak dünya çapında genel aydın kitlesine ulaşmasında Borges, çoğu yazarlara oranla daha büyük bir rol oynamıştır. Borges'in öykü, şiir ve denemeleri Antologia Personal, 1961 kişisel antoloji adıyla basılmıştır. Öykülerinin yanı sıra Türkçe olarak İngiliz edebiyatı üzerine bir kitabı yayımlanmıştır. Ana Britannica. 15. Joaquin Rodrigo, 22 Kasım 1902, Haziran 1999. İspanya'nın Sagunto kasabasına doğmuştur. 20. yüzyılın önde gelen bestecilerindendir. 3 yaşında kör olmuştur. Küçük yaşta müzik çalışmalarına başlamış, sonra müzik eğitimini ilerletmek üzere gittiği Paris'te Paul Dukas'tan dersler almıştır. 1933-1938 yılları arasındaki İspanyol İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçilere sempati duymuş, General Franco'nun gerici güçlerin önderi olarak Cumhuriyetçileri yenmesi üzerine duyduğu kederi ülkemizde gitar konçertosu olarak tanınan Concerto de Aranjuez'i bestelemiştir. Gitar ve orkestra için 3 bölümden oluşan bu konçertonun özellikle giriş bölümü ülkemizde yaygın olarak bilinmekte ve çeşitli şekillerde aranje edilerek çalınmaktadır. Bu ünlü konçerto ilk olarak 1940 yılında Barcelona'da seslendirilmiştir. Rodrigo 1944 yılında İspanyol Ulusal Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Müzik Danışmanlığı'na getirilmiştir. 1939-1977 yılları arasında İspanya Körler Birliği'nin ONCE, Kültür, Sanat ve Tanıtma Biriminin şefliğini yürütmüş, 1947 yılında Felsefe Fakültesi'ne müzik tarihi dersleri vermeye başlamıştır. 1954 yılında Uluslararası Müzik Birliği'nin İspanya bölümünün SİMC Başkan Yardımcısı olmuştur. 1950 yılında Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'ne seçilmiştir. Salamanca Üniversitesi Rodrigo'ya 1964 yılında Fahri Doktora ünvanı vermiştir. Dünyanın dört bir tarafında konser turnelerine çıkan Rodrigo ülkemize de gelmiş, çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül almıştır. Daha çok gitar için yazdığı müzikle tanınmakla birlikte başka çalgılar için konçertoların yanı sıra bir opera, koro şarkıları, piyano parçaları ve şarkılar da bestelemiştir. Yapıtlarında yeni klasik üslubun genel çizgileri temelinde folklorik renkleri, etkileyici bir orkestrasyonu ve tatlı ezgileri birleştirmiştir. 16. Bengt Lindqvist, 1936. İsveçlidir. Küçük yaşta kör olmuş, dil öğretmeni olarak meslek yaşamına başlamıştır. Bu meslekte uzun yıllar gezici öğretmen olarak görev yapan Lindqvist, 1967 yılından itibaren özürlü hakları mücadelesinde kendini göstermiştir. 1975-1985 yılları arasında İsveç Körler Federasyonu Başkanlığı, 1977-1985 yılları arasında Ulusal Sakatlar Örgütü Başkanlığı yapmıştır. 1982 yılındaki genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti adayı olarak milletvekili seçilmiş, 1985 yılında Sosyal Hizmetler ve Aileden sorumlu bakan olarak kabineye girmiştir. Bakanlık görevinde 1991 yılına kadar bulunan Lindqvist, 1993 yılından itibaren parlamento üyeliğini sürdürmüştür. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Aralık 1993 yılında fırsatların sakatlar açısından eşitlenmesi konulu Standart Kurallar adlı belgeyi kabul etmiştir. Bu belgenin kabulünden sonra bu kuralların tek tek ülkelerde izlenme ve uyulma durumunu incelemek üzere bir raportör atanması gündeme gelmiştir. Bunun üzerine 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros Ghali, o sırada parlamenterlik görevini sürdürmekte olan Lindqvist'i bu göreve atamıştır. Lindqvist, kitap yayına hazırlandığı sırada Birleşmiş Milletler çevrelerinde hazırlanmakta olan özürlülerle ilgili sözleşme konusunda çalışmalar yapmaktadır. 17. Doktor Ernest Albert Whitefield, 1887-1962. 1913 yılında konservatuvarın keman bölümünden mezun olmuş, 1916 yılında gözlerini kaybetmiş, 1917-1919 arasında orkestra şefliği yapmış bir İngiliz körüdür. Daha sonra Londra'da iktisat, siyaset ve felsefe öğrenimi görmüş, doktor ünvanı almıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Kanada ve ABD'de çeşitli müzik projelerinde görev almıştır. Doktor Whitefield'ı 1946-1950 yılları arasında bu kez İngiliz Yayın Kurumu BBC'nin genel müdürü olarak görüyoruz.